Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyenleri ve izleyenleri. Ben Ceren Karlı'da. Bugün COVID-19 gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Artan vaka sayılarını, salgın yönetimini konuşacağız. Ancak bugün başka önemli bir gelişme daha oldu. Sağlıkçılar başımızın tacı diyoruz. Her fırsatta onlara alkış diyoruz salgının başından beri. Ancak alanlara çıkıp söz söylemek istediklerinde ise onlar polis müdahalesiyle karşılaşıyorlar. Nitekim bugün böyle bir olay yaşandı. İstanbul'da Türk Tabipleri Birliği, Tabipler Odası bir basın açıklaması yapmak istedi İl Sağlık Müdürlüğü önünde. Ancak polis müdahalesiyle karşılaştılar. Bugün neler oldu? Önce bunları dinleyeceğiz. Konuğum İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'ndan Doktor Güray Kılıç. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Hocam bugün neler oldu? Önce sizden dinleyelim.
Ama bugün iyi şeyler olmadı. Ülkemiz adına, ülkemizdeki hukuk adına, demokrasi adına iyi şeyler olmadı. Öncelikle söz söyleme hakkımız engellendi. Doğal olarak anayasal bir hak olan basın açıklaması yapma hakkımız bugün gasp edildi. Tuhaf içinde gasp edildi. Anlamak da çok mümkün değildi. Önce onu belirteyim. Sonra niye yaptık biz bu basın açıklamasını, niye yapmak istedik? Olayın mahiyeti neydi? Ondan kısaca bahsedeyim. Bir kere Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla tüm Türkiye'de 81 ilde tabip odaları sağlık müdürlükleri önünde, Ankara'da da Sağlık Bakanlığı'nın önünde COVID'le mücadelede gelinen noktada iktidarın zafiyetini, salgının yönetilmeme durumunu ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan ölümleri durdurmak için bir çığlık atmak istedi. Kamuoyunu hekim olma kimliğinden kaynaklanan, bu mücadelede en ön safta mücadele eden bir meslek grubu olma sorumluluğuyla taleplerini duyurmak istedi. Bu gidişe bir dur deyin demek istedi. Ve bunun için de dediğim gibi bu yerlerde basın açıklaması yapmak istedi. Olayın muhatabına doğrudan doğruya taleplerini iletmek istedi. Ama yani tabii şu anda artık şaşırmadığımız ama aslında tabii ki her demokratik ülkede şaşırılması gereken bir şekilde iktidar böyle bir şeye izin vermek istemedi. Bu çığlığımızın toplum tarafından duyurmasını istemedi. Taleplerimizin gündeme gelmesini istemedi ve basın açıklamalarını polis marifetiyle durdurmak istedi. Dün geceden beri işte yapılmasın, nerede yapacaksınız, ne yapıyorsunuz bir tacizi. Ardından bu sabah da pandemi koşullarını gerekçe göstererek valilik, kaymakamlık aracılığıyla işte bu etkinliğin, bu eylemin yasaklandığını söylediler. Şimdi hani şekil şartı olarak var mı böyle bir şey? Olabilir tabii. Pandemi koşullarında böyle bir kararı vermiş. Böyle bir şekil var. Ama tabii ki hani biz sağlıkçılara bunu hatırlatıyorlar. Yani sağlıkçılar ki bir araya gelmenin koşulları ne olacağını en iyi bilen ve topluma anlatan meslek grubu zaten. Ve biz de hani orada belli kurallara uyarak açık alanda maskelerimizi takarak, mesafemizi koruyarak kamuoyuna mesajımızı iletecektik. Ama bunun arkadaşlar ironik bir biçimde, tuhaf ve ironik bir biçimde, hayır siz bunu yapamazsınız, siz işte pandemiden dolayı bu bulaşı arttıracak, bu nedenle yapmayın dediler. Yani hani bunu diyenler iktidar kuralları koyan, oysa daha 15 gün öncesinde iktidar partisinin kapalı salonlarda işte sayısı 20-30 bine ulaşan insanlarla tıka basa ortamlarda, hani çok klasikleşmiş deyim artık Türkiye'ye mal olmuş, böyle dudak dudağı dedikleri lebalep dolu böyle meslek güç dolu salonlarda kongreler gerçekleşti ve bununla mesaj verdi ve bununla övündüler. Bu tabii hani o salonlarda yapılan toplantılar ne kadar katkı verdi o ayrıca tartışılabilir ama topluma mesaj verdi. Yani siz böyle davranabilirsiniz. Bak biz yapıyoruz yani kural koyucu olarak salgını yönetmekte sorumlu, yükümlü olan bir kurum, bir şey olarak, ana yapı olarak biz rahatlıkla bunu çiğneyebiliyoruz dediler. Ve bize de bunu gerekçe göstererek sonrasında dönüp bu türden işte tepkileri gösteren, yansıtan, kamuoyuna mesaj vermeye çalışan etkinliklere de bunu gerekçe göstererek, pandemiyle mücadeleyi göstererek engel olmak istediler. Bunu anlamak, kabul etmek mümkün değildi. Hekimler ne yapmak istedi burada? Çığlık atmak istediler aslında. Ölümleri durdurun. Yaşamak istiyoruz, yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ölümleri durdurun çığlığını attılar, atmak istediler. Ama işte İstanbul'da gördüğünüz, hep beraber yaşadık. Polisin tabii bizim yapma isteğimize karşı bariyerini gördük. Ama biz tabii ki orada yine de basın, Sağlık Müdürlüğü'nün önüne gidemedik. Ama işte İstanbul'un önemli merkezlerinden biri olan Çemberlitaş Meydanı'nda basın açıklamamızı tüm meslek örgütleriyle, bu etkinliğe katılan, destek veren meslek örgütlerine beraber, sağlık meslek örgütlerine beraber gerçekleştirdik. Diğer demokratik gruplarla gerçekleştirdik, barolarla beraberdik. Halkımızla beraberdik. Tabii ki sembolik düzeyde oldu doğal olarak. Biz de zaten böyle talep ettik, öyle de yaptık. Ve kurallara uyarak, mesafemizi, maskemizi koruyarak bu etkinliği gerçekleştirdik ve mesajımızı kamuoyuna verdik. Yani dünyada yıkılmadı ama bir korku var. Yani hakikaten anlamak çok güç. Niye bunların kamuoyuna yansımasını istemiyorlar? Bir tür suçluluk duygusu mu? Yani biz bu işi beceremedik. Bu işi yürütemiyoruz, yönetemiyoruz ve şu anda kontrolden çıkmış bir salgınla baş başayız. Bilgisinin kamuoyuna aktarılmasını istemiyorlar. Muhtemelen istemiyorlar ki bununla ilgili tek söz söylensin istemiyorlar.
Yani yüzleşmekten korkuyorlar mı?
Nasıl?
Yüzleşmekten mi korkuyorlar? Yani sizin bugün çıkartacağınız çığlığın hem kamuoyuna yansımasından hem onlara ayna tutan hekimlerin göstereceği aynadaki görüntüden korkuyorlar mı?
Muhtemelen böyle bir şey. Çünkü gerçekten biz hani kamu otoritesi her ülkede, her bölgede bu türden afetleri, afettir sonuç olarak bir felakettir bu, yönetmek için görevdir. Yani devlet denen organizasyon zaten bu tür durumlar için vardır. Çünkü tek tek insanların davranışlarını bırakarak, deprem de buna benzer bir şeydir ama deprem daha ani, daha akut, hızlı gelişen bir şeydir. Salgın daha da beter bir şeydir. Çünkü yavaş yavaş gelişir, sinsice gelişir ve insanlar davranışlarını kontrol edemeyebilir. O dönem ortaya çıkan çıkarlarının genel toplum çıkarlarına ters düşmesinin kişinin kendisi değerlendiremeyebilir. Ama bir kamu otoritesi, devlet organizasyonu buna müdahale eder ve toplumun geneli için kuralları koyar ve o kuralları hayata geçirerek bu felaketin etkilerini en aza indirgemeye çalışır. Bunun için de doğal ki bilimin kurallarını uygular. Bu iş çünkü bilim işidir. Bilim işidir. Yani bunun dünyada ilk defa yaşanan bir şey değil bu. Yılların içinde birikmiş olan bilgi birikimi vardır. Matematik modellemeler vardır. Bu duruma karşı ne yapılacağı bellidir. Ve ona göre davranırsınız, sabırla davranırsınız, dikkatle davranırsınız. Ama kuralı bilim insanlarıyla beraber alırsınız. Bir merkezi örgütlenmeniz vardır. Sağlık Bakanlığı bunun içindir zaten. Onun bürokratik yapısı vesairesi de siyasi iktidarda, yani yönetenler, seçimlerle gelmiş olan yöneticiler de bilim insanlarına kulak vererek kararlar alırlar ve bu kararlarda tüm toplumun yararlıdır. Şimdi burada temel sorun burada başladı zaten. Yani başlangıçta da biz doğaldır ki böyle bir kamu otoritesinin önünü açmak için zaten destek örgütü olarak, yani bu alanda cephede en önde savaşacak olan hekimlerin örgütü olarak, meslek örgütü olarak bu konuda anlamaya, anlatmaya, dinlemeye ve destek olmaya, destek olmak istedik, yardımcı olmak. Ama ilk andan daha belli oldu oradan, biz dışlandık. Dışlandık bildiğiniz, hani hatırlayın geçen yılı 11 Mart'tan sonra iki hafta Cumhurbaşkanı kamuoyuna mesaj vermedi. Daha sonra işte bir Çankaya Köşkü'nde toplantı yaptı. Mesela orada sağlık meslek örgütleri yoktu. Başta Türk Devletleri Birliği olmak üzere. Bunun dışında işte Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nden, Şoförler Federasyonu'na vesaire, her örgüt oradaydı ama bu alan asli mücadelede asli görevi üstlenecek olan meslek mensuplarının meslek örgütü yoktu. Şimdi buradan biz anlayamadık herhalde, yani hani kendimizi tırnak içinde muhalif olarak mı değerlendiriyorlar diye dedik ama yine de biz hakikaten anlamaya, anlamaya, ne olduğunu görmeye ve gene bilgilerimizi biz de kurduğumuz COVID kurullarıyla süreci anlamaya çalıştık ve destek olmak istedik. Ama sonra bir bakıldı ki aslında bir mesele salgını yönetmek değil, algıyı yönetmek. Ve bir, oradan bir başarı hikayesi çıkarmak. Sanki her şey iyiye gidecek. O iyiye giderse de biz buradan bunu yöneterek iyi çıktık duygusu olacak. Ama gerçekler gizlenemiyor. Yani bunun içinde ilk baştan yaptıkları şey gerçekleri gizlemek oldu.
Sizce salgın yönetiminde, sizce yapılan en büyük eksiklikler nelerdi? Yani hani sizin sürece dahil edilmemeniz, en önde mücadele zaten başlı başına bir tezatlık çağrıştırıyor ama sizce en sıralayacak olursanız enleri neydi bu sürecin?
Vallahi enleri bir kere ilk bir merkezi bu işin, yani bu işi yönetecek olan bilim insanlarından oluşan bir merkez oluşturmamak ve yönetimi de ona vermemek. Temel eksiklik bu. Bak dünyadaki değişik örneklere bakın. Almanya'ya bakın, Robert Koch Enstitü, Fransa'da Enstitü, Amerika'da öne çıkan biri, Çin'de öyle enstitüler, merkezler. Yani toplumun güven duyacağı, bilgisine güven duyacağı, siyasi görüşü vesaire değil. Bilim, çünkü epidemioloji, salgının bilim, bir bilimdir, kuralları vardır. Güven veren, bilgisine herkesin saygı gösterdiği bir bilim insanını işin başına getirmek, bir kurul oluşturmak ve ondan sonra da bakanlığın bugüne kadarki Türkiye'deki o birikimiyle beraber mevcut olan o yapısını kullanarak hızla sürece müdahale etmek ve siyasi iktidarında da karar vericilerinde buna tabi olması. Şimdi bu yapılmadı bir kere. Şimdi diyeceksiniz ki vardı işte bilim kurulu diye bir şey vardı. İşte görüyorsunuz sefareti. Yani ortaya çıkardıkları tabloyu. O zaman bile kurdukları bilim, ki onu işte mış gibi yapmak oradan başladı. Bir yalan şeyi oldu. Yani gerçeğin dışında, hakikatin dışında bir şey oluşturuldu. Tamam, bilim kurulu var ama bilim kurulunun nasıl kurulduğu belli değil. Kimlerden oluştuğu ve hangi ölçütlere göre belirlendiği belli değil. Ne aralıklarla toplanacağı, aldığı kararları kamuoyuna nasıl aktaracakları belli değil. Sözcüsü yok, bir yapısı yok. Ara ara çağrılan bir danışma kurulu görüşlerini alıp yollanıyor. O verdiği görüşleri siyasetten nasıl değerlendirecek, onu Sayın Cumhurbaşkanı keyfi biliyor. O değerlendiriyor, uygun gör. Peki verdikleri kararla kamuoyuna aktarılanlar uyuyor mu, onu bilmiyoruz. Çünkü ne karar verdiklerini bilmiyoruz. Şimdi başta bunu yaptılar. İnanılacak bir şey değil. Hani dersiniz ki kardeşim, ben, bu kararlar geldi bize ama biz siyasetten bunu uygun görmedik. Ülkenin gerçekleri buna uygun değil. Ekonomik durumumuz bunu uygulamıyor. Bu kadar uyguluyor, bu kadar uygulamıyor. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz mesela, bilmiyoruz. En son kapanmak kararı dahil olmak üzere kısmi kapanma dedikleri önlemler. Biz diyor şimdi birkaç tane cesur yönetim kurulu, bilim kurulu üyesi, ya biz tam kapanma demiştik de falan. Şimdi böyle olmaz bu iş. Zaten oradan belli oldu ki bu iş doğru yürütülmüyor. Başlangıçtaki eksiklikleri falan söylemiyorum ama ilk şey böyle bir algı yönetmek üzerine kurulu bir yapı oluşturmak. İkincisi tabii ki, ve bunun doğal sonucu olarak da, veriler paylaşılmadı. Yalan söylendi. Yani bu inanılacak iş değildi yani. Bir salgında bilgiyi gizlemek, çarpıtmak en temel hata, başlangıçtaki hata. Çünkü gerçeği ortaya koyacaksınız. Buna dayalı modellemeler yapacaksınız. Önlem alacaksınız. Önlemin etkisini de ölçeceksiniz, biçeceksiniz. Ona göre de yol haritanızı nasıl ilerleteceğinize karar vereceksiniz. Şimdi daha ilk andan bilgiler yanlış, eksik. Hatırlayın, vaka mı hasta mı? Dünya herhalde güldü buna. Böyle bir şey olabilir mi? Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterleri var. Neyin ne olacağına ilişkin. Onun dışında biz vaka, hastaya hasta. Yani inanılmaz bir bilgi kirliliği içinde yürüdü. Ölüm sayıları verilmedi. Şimdi gerçekler gizlenemez ki. Nasıl gizleyeceksiniz? Gördük şu anda tabloyu da. Şimdi bu patlamayla beraber dünyanın birinci ülkesi olduk. Vaka artış hızında, iyimesinde. Nüfusu oranla değil mi çünkü? En yüksek hızız. Şimdi buradan işler yanlış başladığını gördük zaten. Bir, iyi niyetli, başlangıçta hakikaten iyi niyetli. Kamuoyla ilişki kurmaya niyetli olan, yani normal olan bir şeyi sanki biz tabii o kadar hasret kalmışız ki böyle bir ilişki biçimine. Ya değer veriyor, konuşuyor falan, sanki lütufmuş gibi. Zaten verecek yani, işi bu zaten. O bile lütuf gibi geldi. Ona Bir sempati doğduk. İnsanlar inanmak ister, inanmak ister zaten. Çünkü bir felaketle karşı karşıyayız. Merkezi iktidar var, karar verecek, kaynak ayıracak, yönetecek. Biz de ona güveneceğiz, arkasında duracağız, sıkıntıya gireceğiz. Ama bunu böyle atlatacağız. Bu çünkü siyasi iktidarın istediği bir şey değil ki zaten. Kimse istemez bu felaketle karşı karşıya kalmayı. Ama sanki biz bunu zaten başardık, mükemmeliz dedi. Ama gerçekten üstü örtülmedi. Yani gizlenemedi. Ve ilk hata buradan başladı zaten. Bu yanlış kurgu üzerinden başladı ve gerçekler gizlenmeye başladı. Ve adımlar yanlış atıldı. Hatırlayın 1 Haziran'da birdenbire biz efendim ilk başta da önlemler de kötü değildi. Bu arada onu da söyleyelim. Kısıtlamalar, insanlar şokla karşılaştı. O reaksiyon içerisinde kapandılar, içe kapandılar ve sayılar çok yüksek değildi. Ve Haziran'la beraber, yazla beraber turizm sezonunu açmak adına sanki biz her şey oldu bitti algısı yaratıldı. Ve ilk büyük darbeyi oradaydık zaten. Böyle olmadı. İstanbul biliyorsunuz o dönem ki sonradan öğrendik bunları. Vakaların en yoğun olduğu kentti. İstanbul'da turizm sezonunu açıp insanları köylerine yollayınca ki ilk anda hatırlayın şehir arası trafik ulaşım yasaklanmıştı. Gayet iyi biçimde yapılmıştı. İyi de olmuştu. Ama ondan sonra açtılar ve biz İstanbul'dan Anadolu'ya yayıldık. Köylerine gidenler, tatil beldelerine gidenler ve artık yazın Ağustos'a doğru artık Anadolu'nun değişik illeri alev alev yanmaya başladı. Ankara'sından, Adana'sından, işte Antakya'sından, Güneydoğu'suna her taraf vakalar yayılmaya başladı. Oysa biz salgında temel mesele işi kaynağında tespit etmek. Yani filyasyon denen yöntem, yani vakayı tespit edeceksiniz, vakanın temaslısını tespit edeceksiniz, kümelenmeyi tespit edeceksiniz ve onu izole edeceksiniz, karantina altına alacaksınız. Hastaysa, temaslıysa onu izole edeceksiniz. Şüpheli olanları da karantina altına alacaksınız. Böylece orayı orada sıkıştıracaksınız. Virüsü orada hapsedeceksiniz. Ve bu iş başlangıçta yapmak mümkün. Şu anda mümkün değil artık. Geçti o iş. O zaman mümkündü bu. Türkiye'nin dışarıyla olan ilişkisini keseceksiniz. Doğru. Türkiye zor bir coğrafyada. Değişik iller, şeylerle açık İran'dan geldi. Hatırlayın ilk dönemlerde sınırlarımızı dışarıdan korumak çok kolay değil. İtalya'dan geldi uçaklarla vesaire ama bunları bilerek tam keseceksiniz. Ki bunu kesen ülkeler başardılar bunu. Tayvan'ı, Vietnam'ı, Tayland'ı, Çin'i böyle başardı zaten. Aşı da yoktu, hiçbir şey de yoktu. O zaman sırf salgının bilim kurallarını, salgın bilimin kurallarına uygun onları izole etmek, karantina etmek, vakayı takip etmek, yani birinci basamak hizmetleriyle işi halletmek yoluna gittiler ve işte tüm koca Çin'de 4000'den sınırlı bir ölümle süreci tamamladılar aşı gelmeden daha. Vietnam öyle, Tayland öyle. Hani Yeni Zelanda'yı, Avustralya'yı, orayı burayı söylemiyorum. Onlar daha hani daha küçük ülkeler vesaire ama bu büyük devasa yerler benzer o SARS deneyimi, onun getirdiği birikim, o tepki vesaireyle bunu yapabilirler. Biz de yapabilirdik. Batı ülkeleri, Avrupa ülkeleri o şaşkınlığa girdiler, anlayabiliyoruz değişik sağlık sistemleri vesaire. Ama şimdi toparladılar mesela. Biz sanki başarılı bir şekilde yönetiyormuşuz gibi salgın hiç hızını kesmeden İstanbul'dan tüm Türkiye'yi yaydık. Ve o zaman söylendi bu. Bakın verileri bir açıklayın, gerçek durumu bir görelim. İkincisi yanlış yapıyorsunuz. Yani turizm geliri adına siz bir salgını yokmuş gibi davranıyorsunuz, bu patlayacak. Yani bunu bilenler söylüyor zaten. Hani bizim bilmemiz gerekmiyor, sizin bilmeniz gerekmiyor ama bu halk sağlığı uzmanları, epidemioloji uzmanları, bu işte uğraşanlar, bu modellemeleri yapanlar, verileri değerlendiren bilim insanlarından biz de veriler alıyoruz meslek örgütü olarak. Ve onlar bize dediler ki bu Eylül-Ekim aylarında bu iş patlayacak. Hakikaten de öyle oldu. Yani Kasım-Aralık işte ikinci pik dedikleri dönemi yaptı.
Neden?
Ve bu arada, nasıl?
Neden bu kadar ısrarcı davranıyorlar? Evet hani ilk başta dediğiniz şeylerin bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı ama gelinen aşamada artık bugün ölüm sayıları da rekor kırdı yani 287 300'e dayanmış durumda.
Şimdi muhtemelen bunun olmasını tabii ki istemediler. İstemiyorlar. Ama hatırlayın son açıklamasında Sağlık Bakanı ya dedi mutasyon dedi şansımızda dedi kötü yöne gitti de kötü karakter kazandı. Şansımızı yani doğrudur mutasyonların bir kısmı da hakikaten iyi karakter kazanarak salgını sönümlendirebilir. Mesela SARS'ta öyle oldu. Ama Bu SARS-2 denilen koronavirüs SARS-2 de böyle olmadı. Mutasyon bulaştırıcılık özelliği değişerek gitti. Ama biz işimizi şansa bırakamazdık ki. Şimdi bu arkadaşlar işi şansa bırakmışlar. Kendi kendine sönecek. Biz bu arada ekonominin durdurmayacağız. Bakın bunu sık sık söylüyorlar. Çarklar dönecek, çarklar dönecek. Üretim durmayacak. Oysa bu böyle olmaz. Yani siz belli bir dönem tam olarak sınırlamazsanız bunu salgını, ya yani etkili bir filyasyon uygulaması, hasta takibi, temaslı takibi, bölgeyi karantina almak, şehri karantina altına almak, gerekirse tüm ülkeyi karantina almak uygulamasını yapmazsanız bir süre sonra ekonominizi çok daha kötü duruma sokar. Nitekim şimdi olduğu gibi.
Evet.
Yani başta İtalya çok kötü duruma düştü. İspanya kötü duruma, ama ne oldu? İngiltere'yi hatırlayın. Şimdi evet, bitirdi işi. Şimdi nedir? Çünkü bu iş için harcayacağınız emek, zaman, ekonomik kaynak vesaire sizi daha sonra daha geniş olanaklar açacak. Bir kere insan kaybını engelleyeceksin. Bundan daha büyük, daha önemli bir şey olabilir mi? İnsanınız ölüyor, ölüyor. Yani depremde birdenbire yıkılınca 25-30 bin kişi ölüyor. İşte 18 bin resmi rakam Gölcük depremi. Şimdi resmi rakam 33 bin. Salgın. Yıllara yayılarak olduğu için daha mı az önemli yani bu insanlara kaybı? Bunların eşi, dostu, akrabası, anası, babası, çocuğu var. Bu kabul edilebilir bir şey mi? Önlenebilir bir şeyden ölüm kabul edilebilir bir şey mi? Salgın önlenebilir bir şey. Ama bunu yapmadılar. Şimdi niye yapmadılar? Bir, hakikaten bilime inanmıyorlar. Ve ki, müthiş bir özgüven içerisinde biz karar alırız ve bu iş olur duygusu içinde. İkincisi tabii ki en temel mesele. Kaynak yok. Çünkü kapattığınız an siz bir şehri, bir ülkeyi vesairesini, bunun içinde değişik sosyal özelliklerde, ekonomik durumlarda insanlar var. İşte esnafın durumu var, işte müzisyenler var, günlük iş yapanlar var vesaire vesaire. Bu insanların geçimini sağlamak zorundasınız. İnsanları açlıkla virüs arasındaki bir ikileme sokmamak durumundasınız. Ama bunun için kaynak gerekiyor. Türkiye, hatırlarsanız, bu döneme maalesef ekonomik krizde girdi. Kötü bir durumda girdi ve kaynak yoktu. Kaynak olmayınca da yapıyormuş gibi yapıp aslında yapmamak, işte popülistçe davranıp işte sizi kapatmıyoruz, yapmıyoruz, destek veriyoruz algısı yaratmak istediler. Ve Türkiye aslında yani bir destek vermedi, maalesef vermedi. Yani söylenen 60 milyarlar vesaire falan bu iş için devede kulak olduğunu herkes biliyor. Ve hiçbir derdi de merhem olmadığını herkes biliyor. Bir tür sadaka toplumuna dönüştü. İşte yardımlar toplandı. Hatırlayın, o dönemleri hiç hatırlatmak bile istemiyorum. Yani dayanışma duygusu en önemli şeyken neredeyse bunu bir ayrıştırma aracı olarak kullandılar. Yani bir şekilde seçilmiş neyse belediye başkanlıkları bu iş için yapmak, yardım kampanyası oluşturmak ki asli görevleri engel olundu bir rekabet duygusu içerisinde. Bunu anlamak mümkün değil. Tam tersine tüm toplumu bütünleştirmek, dayanışma duygusunu geliştirmek ve bir seferberliğe çıkarmak gerekiyor. Yani tam tersine ayrıştırmak için kullanıldı bu iş. Bunu da kabul etmek tabii ki mümkün değil. Ama asıl mesele ekonomik kaynak azlığı oldu maalesef. Ve kaynak ayrılamayınca da süreci böyle idare eder oldular. Tabii işin diğer ayağı, tabii mesela hastanecilik meselesi var bu işte. Sağlık hizmetleri mesela bununla çok övündüler. Çok, hatta iki tane işte biner yataklı iki hastaneyi 45 gün içinde gerçekleştirdiler. İşte o dönem biz bunu da eleştirdik. Şimdi yer seçimlerinden başlayarak yaptıkları tercihlere, işte Atatürk Havalimanı ortasına pisti bozarak hastane yaptılar. Orada yapmak zorunda değillerdi. Hemen yanı başında daha uygun arazi vardı vesaire. O dönemde acil bir ihtiyaçsa yapılabilir. Şimdi hastane yapılması tabii ki iyi oldu. Şu anda daha da ihtiyaç olduğunu gördük zaten. Burada bir sıkıntı yok. Ama onu yaparken bile ne bir hesap verme, ne bir telaş, hiçbir şey yok. Yani ben yaparım. Olağan şeydi. Başka amaçlar da güderek, yan faydalar sağlayarak bu işleri yaptılar. Ama biz onlara şunu söyledik. Bakın bu iş sağlık hizmet, hastanecilik aşamasında çözülemez. O önemlidir tabii ki, insanlar hasta olunca tabii ki hastaneye gidecekler. Bu hastalık biliyorsunuz insanları kademeli olarak çok kötü duruma sokuyor. Tabii ki 100 hastanın 80'i 85'inde bir ağır hasar belirti vesaire meydana getirmiyor. Ama %10-15'inde hastalandırıyor. %5'i bundan ağır hasta oluyor, yoğun bakım ihtiyacı oluyor, %1'de ölüyor. Bu kadar açık. Siz bunu ne kadar geniş bir alana yayarsanız, ne kadar çok nüfus içinde olursanız, sizin hastane hizmetlerine ihtiyaç duyacak insan sayınız o kadar artar. Ve buna hiçbir hastane, hiçbir sağlık sistemi yetmez. Ki şu anda yetmediği gibi. Ondan da öte, tabii ki Türkiye biliyorsunuz bir sağlıkta dönüşüm macerası yaşadı ve yaşıyor hala. Ve Türkiye'de iyi kötü kamusal düzenleme içinde olan sağlık sistemini özelleştirdiler. Ve Türkiye'de çok bir örnek vereyim sadece. Türkiye'de yoğun bakım yataklarının %35'i özel sektörün elinde. Bu inanılacak bir şey değil de ne kadar stratejik bir şey olduğunu şimdi daha iyi anladılar. Özel sektör piyasa mantığıyla çalışır, kar mantığıyla çalışır. Sağlığın bu kadar büyük bir kısmını siz piyasa mantığıyla çalışan bir yapıya teslim edebilir misiniz? Ki ben hani kamu hastaneleri diye tırnak içinde tanımlanan yapılardaki piyasa ilişkisini hiç söylemiyorum. Orada da sağlıklı dönüşümün önemli bir etkisi olarak bunları performansa göre, yaptıkları işe göre bir rekabet sistemi içerisinde çalıştırmak istediler. Ama her şeye rağmen onu kamunun elinde olan kurumlar olarak yine de dönüştürebilirsin ama özel sektörde ne yapacaksınız? Yataklar orada. Yoğun bakım yataklarını şu anda şikayet ediliyor örneğin. Yoğun bakım yataklarını kullanamıyoruz. Şimdi piyasa ortalıkta sözler dolanıyor. Yoğun bakım yatakları yüksek ücretlerle ihtiyaç duyan hastalara veriliyor. Çünkü arz arttı, talep arttı. İnsanlar çok zor durumda. Ben de diyor, yoğun masraf harcıyorum diyor. Bunun parasını da çıkaracağım diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Salgında böyle bir şey olabilir mi? Tüm olanakların bir kamu otoritesinin denetiminde olması ve ihtiyaç duyan herkese belli sıralama içerisinde yararlandırılması gerekiyor. Yoksa olanağı olanın kullanıp olanağı olmayanın da daha kötü koşullarda mahkum edilmesi düşünülebilir mi? Ama şu anda geldiğimiz nokta bu. Bu da işte salgına hazır olmama hali, sağlıkta dönüşüm denen özelleştirme programlarının sonucu. Bir diğer şeyin tabii birinci basamağın deneva edilmiş olması, ortadan kaldırıldı. Türkiye'de iyi kötü, kör topal işleyen, desteğe ihtiyacı olan ama ana yönelim olarak doğru olan kamusal birinci basamak sağlık hizmetleri ortadan kaldırıldı. Sağlık ocağı sistemi ortadan kaldırıldı, aile hekimliği modeli getirildi. Ve Türkiye'de 25 bin, 26 bin aile hekimi, hekim devre dışı bırakıldı bu sistem nedeniyle. Arkadaşlar çalışacak bir mekanizmanın içine giremediler. Ne yapacaklarını bilemediler. Çünkü işte kayıt sistemiyle yani kendinize kaydolan insanlarla bir şey yürütmeye çalıştınız. Oysa sağlık ocağı sisteminde nüfus esaslı bölgenizi tanırsınız, bölge tabanlıdır. Oradaki insanların, hane halkının durumunu bilirsiniz, tespit edersiniz vesaire. Bu arkadaşlarımız onu bilmiyorlardı ki. Hane halkı değil çünkü herkes Kartal'da oturan küçük çekmecedeki aile hekimine yazılabiliyordu. Bir apartmanda birden farklı aile hekimine bağlı aile vardı. Böyle bir şey olabilir mi? Salgını nasıl kontrol edeceksiniz? Ne onlara telefonla arama, efendim durumu nedir diye takip görevleridir. Ne anlama geldiği belirsiz, anlamsız bir iş. Filyasyon dediğimiz temaslı hastayı, temaslısını takip etme işini diş hekimlerine verdiler. Bu olabilecek bir şey mi? Ne ilgisi var? Ne alakası var? Efendim dişler, işte ağız diş sağlığı merkezleri pandemi dolayısıyla çalışamıyormuş zaten. O nedenle boşta kalmış arkadaşlar buraya verelim. Onların da görevleri sadece ilaçlara teslim etmek kısmında. Oysa filyasyon böyle bir şey değil ki. Ciddi bir iş. Ciddi bir iş. Bunun için salgının başında gördünüz bu eksiğinizi. Geri iş bekleyen binlerce sağlık çalışanı var okul mezunu. Bunları alırsanız hızlı bir kurstan geçirirsiniz. Filyasyon ekipleri için yetiştirirsiniz ama önce bir planınızın olması lazım bu süreç için. Hiçbir plan, program, hiçbir şey yok. Bilim kurulunda halk sağlığı uzmanı yoktu. Ceren Hanım, halk sağlığı uzmanı yoktu. Bir tanesini sırf şey için konulmuştu. Enfeksiyoncular klinik. Hastalığı nasıl tedavi ederiz şeyi vardı. Doğru, Türkiye o aşamada. Orada bile daha sonra hatalar yapıldı, anlaşıldı. İşte hidroksiklorokin denen dünyanın kaldırdığı ilaç. Sağlık Bakanlığı hala onu vermeye devam etti ısrarla. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınca tabii ki salgında başarılı olmanız mümkün değil. Hani sorunuza yanıt olsun. Nerede hatalar yapıldı? Orada önce samimi olacaksınız. Gerçekleri kabul edeceksiniz. Ona uygun donanım. Ama sağlık altyapınızı ona göre planlayacaktınız. Ve bunun için kaynak ayıracaktınız. Yani hem tedavi edici hizmetler için kaynak ayıracaktınız. Hem de ama asıl birinci basamak için. Yani hastaları tespit yerinde ulaşmak için. Bunun için mesela test uygulaması. Şimdi PCR diye, pencere diye tanımlanan, polimeraz zincir reaksiyonu diye tanımlanan bir test. Bu testin kendisini bile mesela, yani bunu söylemek istemiyorum ama hakikaten icap diyorum bundan. Yani salgını fırsata çevirme deyimi. Ya PCR testinden fayda umdular. Yani bu olacak şeydir. Hatırlayın o rezaletleri. 9 liralık test 36 liraya sattılar. Ya insan vicdanısızlar ya. Bu böyle bir yangının ortasında insan buradan kar beklentisi içinde olabilir mi? Bu süreç bile yönetilemedi. Ondan sonra hatırlayın PCR testi algoritma yayınlandı. Bu algoritmaya göre her işte belirtileri olan vesaire teması olduğunu belirten herkese bu testler kamu eliyle bedava yapılacaktı. Ve sisteme girecekti ve takip edilecekti. Sonra birdenbire yurt dışına gidecekler için istenen PCR testi için bir ücret belirlendi. O ücret fahiş fiyatlar sonra düşürdüler falan. Oysa bu fiyatlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hastanelere zaten ödeniyordu zaten bunun bedeli. Ama bunlar için bir ücret belirlendi. Şimdi parası olan vatandaş özel hastaneleri, kamu hastanelerini parasıyla yaptırıyor. Efendim algoritmanın dar sınırlar içinde bunu da iyice kısıtlayarak testi ücretsiz yapabilme durumu yarattı. Oysa bu test salgını baskılamak için en temel araçlardan biri. Bunu kolaylaştıracaksınız. Siz kendiniz hasta olmayan insanlara gideceksiniz, tespit edeceksiniz ki hastalığı sınırlayabilirsiniz, hapsedebilirsiniz. Oysa bu yapılmadı. Sadece hastalığı tespit etmek için yapıldı. Hasta olanın PCR testi var mı yok mu işini yürütmek için yapıldı. O da oldukça kötü ve yanlış kullanıldı. O tanı testi bile oradan hep bir fayda beklendi. Ya bakın yani bunun nasıl ücretlendirileceğine ilişkin tedavi hizmetlerinin orada bile geç kalındı. Orada bile sıkıntılar yaşandı. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bunu tanımlayıp işte ilave ücret alınmayacak hizmetler arasında vesairesi epey zaman aldı. Aldı da ne oldu? Hiçbir işe yaramadığını şimdi daha iyi görüyoruz.
500 kural lira orada duruyor. 500 liraya test yapan hastane vardı.
500 lirasından, 1000 lirasından başlayarak geldi bu süreçler. Evet. Yani onu kabul etmek mümkün değil. Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hala sağlık uygulama tebliğinde bu tanı testleri için, tedavi için ücret alınmayacağı yazılıdır. Evet. Vatandaşlar ilave ücret istenemez. Özel sağlık alanında da, sağlık sektöründe de, kamuda da zaten olmazdı. Alınamaz. Bunların bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir diye net olarak bunlar hepsi belirtildi ama dediğim gibi şu anda maalesef hiçbiri geçerli değil. PCR testinden de ücret ödeniyor. Bu şeyi yurt dışına gidenler için alınan uygulamayı gerekçe göstererek tedavi edici hizmetler için de maalesef içimiz acıyarak söylüyoruz ki inanılmaz rakamlarda alınıyor özel sağlık sektöründe, hastanelerde. Bu işin acıtıcı yanı. Şimdi gelinen noktada niye bu tabloyu yaşadık diye de sorabilirsiniz. Niye, ne olacak bu işin sonu?
Oraya gelmeden bugün neyi sormak istiyorum hocam? Siz İstanbul'da görev yapıyorsunuz. Tüm bu bahsettiğiniz nedenler, sonuçlar, olaylar. Şu anda sizin çalıştığınız, çünkü bakan İstanbul'u işaret etti birkaç gün önce. İstanbul'u kontrol altına alırsak Türkiye'yi kontrol altına alırız dedi. Şu an hastanelerde durum nasıl İstanbul'da?
İç açıcı değil. İç açıcı değil. Tabii şunu söyleyeyim önce. Tabii bakanlığın dediğim gibi konuşmamın başında bahsettiğim gerçekleri açıklamama gibi bir özelliği var. Tüm veriler bakanlıkta mevcut. Yani kaç kişi COVID nedeniyle bu hastanelere başvuruyor, nerede yatıyor, kaçı orta derecede ağır hasta, bunların hepsi gayet iyi bir bilgi işlem sistemi de var. Bunun da hakkını verelim hakikaten. O var ve hepsini biliyorlar. Ne kadar yoğun bakım. Ben sadece bakanın rakamlarıyla söyleyeyim. Hani speküle etmeyeyim. Yoğun bakım yatakları %5 ilde %80 oranında dolu dedi. Ortalaması %72 civarında bir rakam söyledi. Bu yoğun bakım yatakların tamamen dolu olduğu anlamına gelir. Çünkü yoğun bakım yatakları tamamen dolmaz zaten. Doldurulamaz. Dolarsa arkadan gelecek olan için yer yok demektir. Çünkü oraya aldığınız bir hastayı siz birkaç günde çıkaramazsınız. O ancak ihtiyaç ortadan kalkınca ayrılır. Ki burada da maalesef ihtiyacın öyle birkaç günde geçmediğini biliyoruz. Yani siz hastayı çekemezsiniz o ventilatörden, o fişini çekemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Dolayısıyla belli bir yedekle çalışmak zorundasınız. Şu anda aslında yoğun bakım yatakları dolu. Bu onu ifade etmiş oldu. Bunun dışında orta ağır derecede birçok hasta, akciğer tutulumu olan birçok hastanın biz bugün evine gönderildiğini biliyoruz. Epey zamandır zaten böyleydi bu. Yani ilk başlarda hastaneye yatırılan hastaların ikinci dönemde Kasım Aralık ayındaki ikinci pikte eve gönderildiğini biliyoruz. Böylece yatakları boşaltmak için. Şimdi daha da ağır durumda olan hastalar eve gönderiliyor. Ve İstanbul'da şu anda yoğun bir telaş var. Yani hani ben sayıları tabii ki bilmiyorum. Yani bakanlığın hastanelerden aldığı o net verileri takip eden bir durumda değilim. Dolayısıyla hani ben size şunu %100 söylemem mümkün değil ama giderek bize daha sık arayan meslek örgütü yöneticisi olduğumuz için, hekim olduğumuz için yakınlarımız, eşimiz, dostumuz var. Bulamıyoruz. Yapması gerektiğini söylüyor hekimler. Bulamıyoruz. Yatak yok. Yatıracak yer yok. Şimdi bu çok acı bir tablo. Hekimleri hasta seçmek durumunda bırakmak çok acı bir tablo. Biz bunu hak etmedik. Hakikaten sağlık çalışanları olarak hak etmedik. Biz zaten riskli bir meslek grubuyuz. Riski altındayız. Toplumundan 14 kat daha fazla bu virüste maruz kalma riskimiz var. Öyle istatistikler onu gösteriyor. 400'e yakın sağlık çalışanını kaybettik. Hatta 400 diyelim biz buna. 250 yakın hekim bunun arkadaşlarımızın. Biz bunları kaybettik. İstanbul'da bu olsa olarak kaybettiğimiz her meslektaşımız için anma yaptık. Unutulmasınlar diye. Verdiğimiz mücadelenin ne kadar önemli olduğunu tüm toplum anlasın diye yaptık biz bunu. Bu arkadaşlarımız biz boşuna kaybetmedik. Bu arkadaşlarımız hakikaten can siperhane mücadele ediyorlar o risklerle beraber. O insanların o halini görmek, tanıklık etmek ve onlara çare olamamak müthiş ızdırap verici bir şeydi. Bunun yarattığı psikolojik etkiyi de biz hekimler, sağlık çalışanları uzun zaman üzerimizden atamayacağız. Atılamayacak. Onun için bu hastalığı engellemeyen, bu hastalığın yayılımını durdurmayan, buna dönük tedbirleri almayan yöneticilerimizi şiddetle kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz ve bugünkü basın açıklamamız, basın toplantımız aslında bu çığlığı atmaktı. Artık yeter dedik, artık yeter. İnsanlar ölmesin istiyoruz. İnsanlar ölmesin, insanlar yaşasın. Bunun için mutlaka önlemleri alın, ölümleri durdurun dedik. Ve hala yapabilirler bunu, hala yapabilirler. Biraz bilime kulak verecekler. Bilime yüzlerini dönecekler, beyinlerini dönecekler ve o kurallara göre davranacaklar. Yani insanların hastane kapılarından taşması, yoğun bakım yatak acillerde, sedyelerde üzerinde kalması şu anda yaşanıyor, üzeri örtülüyor. Belki hala hani İtalya diye ilk verse verdikleri biz oraya dönmedik dedikleri tabloyu şu anda Türkiye yaşıyor. Türkiye şu anda o tabloya yavaş yavaş giriyor. Ve dünya açılırken artık yavaş yavaş toparlarken biz geriye gittik. İnanılacak iş değil. İnanılacak iş değil. Yani Brezilya'sı, İsveç'i vesairesi farklı tutumlar aldılar ve açıkça bunu ifade ettiler. Dediler, sürü bağışıklığına bırakacağız, bakacağız.
Evet.
Brezilya bunun bedelini çok ağır ödüyor. Birinci sırada hala onlar. İşte İsveç bu modelden vazgeçti. Böyle bir şey olamaz yani. Ve yanındaki Norveç'e göre 10 kat daha fazla ölümler olunca özür diledi oradan halk. Ama Türkiye öyle de yapmadı. Evet ben dedi kurala uyacağım, kapatacağım, onu yapacağım. Ama hiçbir şey yapmamış. En acısı da bu yani. İnsanın hakikaten içini açtan da bu. Meğerse yönetilmiyormuş. Salgın yönetilmiyormuş. Yönetilmiyormuş. Yani en feci insan da içini burkan ve geleceğe umutla bakmasını engelleyen temelde mesele bu. Yoksa felaket büyük olabilir. Bazen yangını söndüremeyebilirsiniz ama yangını söndürmek için doğru yöntemleri kullanırsınız. Onun için girişimde bulunursunuz. Her zaman sonuç da alamayabilirsiniz. Bazen yangın yayılır ama rüzgarın tersine gidip ne bileyim işte oradaki söndürme, su söndürme vesaire sistemlerini yapmasın. Yangın söndürmek de bir bilimdir mesela. Sıradan insan onu anlamaz. Salgın da böyle bir şey. Onun da kuralları var. O kurallara uygun davranmazsanız işte bugün önünüze felaket olarak gelir ve ne yapacaklarını bilemiyorlar şu anda. Buna nasıl bir müdahale edileceği bir kendi kendine sönerse, rüzgar tersine döner de yangın söner mi beklentisi içindeyiz. Biz bunu hak etmedik ki. Kabul de etmiyoruz. Onun için bir an önce gerçekten bilime kulak vermelerini istiyoruz. Orada oluşturdukları bilim kurulundaki meslektaşlarımız da bu öğütleri, bu kuralları biliyorlar, gayet iyi biliyorlar ve verebilirler. Ama maalesef orada alınan kararların biz karar vericilere yeterince geçmediğini düşünüyoruz. farklı bir yapı da oluşturulabilir ama o yapının kendisi de bu işe müdahil olabilir. Onun için o arkadaşlarımız da aslında istiyoruz ki çıksınlar desinler ki kardeşim biz bu kararları aldık ama ilan edilenler bunlar değil, yapılanlar bunlar değil. Bu sorumluluğu taşımak istemiyoruz artık. Ama demiyorlar, diyemiyorlar. Yani bir yerden başlamak durumunda. Biz onlar adına söyledik. Bugün kamuoyuna verdiğimiz çığlık da bu. Lütfen bilimin sesini dinleyin artık. Dinleyin. Bu ülke o kadar fakir bir ülke değil. Bizim kaynaklarımız var. Hala var. Ama yeter ki siz kaynağı doğru yerde kullanın. Hala yokmuş gibi davranmayın. Hala ne bileyim işte İstanbul'un büyük yatırımı diye ne bileyim Kanal İstanbul'u söylemeyin. Ya da otoyolları bunlar bırakılabilir. Çok hani mükemmel şeyler de olabilir bunlar. Tartışmıyorum onu şu anda. Ama şu anda aciliyetimiz başka biz. Biz bu bir kapatacağız, kısıtlayacağız, toplumsal hareketleri durduracağız. Ama insanlara ekonomik destek vereceğiz, sosyal destek vereceğiz. İnsanları virüsle açlık arasında kısıtlamayacağız, ikna edeceğiz onları. İkna edeceğiz, anlatacağız, yanında olacağız, devletin o şefkatlerini onlara hissettireceğiz. Biz evet kamu sizi destekleyecek diyecek. Bu yok. Eşit davrandığını belirtecek, sadaka vermeyecek. Zaten sosyal devletin gereği olarak bu desteği verecek. Ekonomi şartları da böyle dönecek. Bir müddet üretim kuracak. Üretimin arttığı söylenerek önlenebilir mi salgın ortamında? Ya bu hakikaten insan içini sızlatan bir şey. Siz fabrikalarda insanları dip dibe bir arada çalışmaya mecbur bırakarak salgını nasıl önleyeceksiniz? Oraya toplu taşıma araçlarında, minibüslerde üst üste binerek insanların oraya gitmesini ne yol açarak, ona yol vererek nasıl salgını engelleyeceksiniz? Burada o kararı vereceksiniz. Duracak o çarklar. Duracak bir müddet duracak, yatışacak. Hastanelerde rahat nefes alacak. İnsanlar ölmeyecek. Ölmeyecek. Öncelikle ölmeyecek. Ve bunun da söneceğine ilişkin bir umut belirecek. Şimdi bilimin bize sunduğu olanaklar var bu dönemde. Aşı geldi. Aşı bilimsel olarak bulundu. Bu müthiş bir şey. Ve bu salgının söneceğine ilişkin en önemli fener. Ama ona da ulaşmakta ciddi hatalar yapıldı.
Aşı üretimini nasıl buluyorsunuz hocam? Yani aşı kampanyasını nasıl buluyorsunuz Türkiye'nin?
Şimdi şöyle, Türkiye'nin bir aşılama geleneği var. Türkiye birinci basamağı, altyapısı ta erken cumhuriyet dönemlerinden bugüne kadar salgın hastalıklara dönük. Hakikaten ciddi mücadeleler vermişler. İşte trahomundan, sıtmasına, işte kızamığından ve Türkiye'de oturuşmuş bir birinci basamak hizmeti vardı. Vardı. Ve hala o gelenek aslında devam eder. Eğer dönülebilirim ona. Fakat gelmiş olduğumuz bu noktada ki gelen rakamlar da bizi çok üzdü. Herhalde bu 20 yılda yani ben bu düzeyde bir aşı tereddütü, aşı reddi olduğunu inanmak istemiyorum ama bakanın açıkladığı %25'lik 65 yaş üstü bir aşı yaptırmama durumu olmuş. İnanmak mümkün değil mesela. Bu herhalde Türkiye'de o fikri dönüşümün geriye doğru gidişin sonucu diye. Yani bilime inanmamaktan kaynaklanan bir şey. Güven duymamak, tereddüt duymak, tereddüt etmekten kaynaklanan bir şey. Onu bir tarafa bırakalım. Ama Türkiye'de mesela aşı konusunda biraz hata yapıldığını düşünüyoruz açıkçası. Temin etmek için çabalar içine girildi. Türkiye şu anda tabii ki bir Afrika ülkesi değil. Yani hani o söyleniyor, biz işte aşı temin eden ülkeler arasındayız dendi. Afrika'da yok, işte Libya'da yok, yardım etmekle övünüyoruz. Ne kadar güzel, iyi bir şey yok. Ama biz öyle değiliz ki. Biz Türkiye'de ilk 20 ekonomi içindeydik. Biz zaten büyük bir ülkeydik, zengin bir ülkeydik. Yani böyle bir şey yapılabilir mi aşı bulduk diye? Aşıyı tedarik, önce aşıyı bizim üretmemiz gerekiyordu. Türkiye'nin bir de buna ilişkin bir altyapısı da vardı, hatırlayın. Hani sık sık söyleniyor ama bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Yani Refik Saydam Isı Sağlık Enstitüsü önemli bir kurumdu bu. Ama tabii ki bu iktidardan önce çökertildi. Maalesef o neoliberal politikalarla beraber aşı tekellerine, ilaç firmalarına teslim edildi, peşkeş çekildi. Gerek yok dendi bu kadar yatırıma. Ama aşı stratejik bir ürün. Aşı riski almak için önden yatırım yapacağını düşünüyoruz. Ziyan da olabilir o para. Ama böyle yapmalısınız. Böyle yapmazsanız işte ihtiyaç duyduğunuz an birdenbire boşta kalırsınız. Ki Türkiye şu anda hani o birikimini heba ederek şu anda dışarıdaki aşıya muhtaç oldu. Şimdi orada da tercihini vallahi doğru yapmadığını yani bilmiyorum. O konuda bir şey söylemek istemiyorum. Aşı tereddütü yaratmasını da istemiyorum ama sonuç olarak Türkiye Türkiye çeşitlendiremedi başlangıçta aşısını. Getirdiği aşıyı da vaat edilen oranlarda getiremedi. Hatırlayın, bakanın değişik defalarda dile getirdiği aşı talepleri var. İşte aşı gelme vaatleri var diyelim. Vaatleri var. 50 milyondan, 100 milyondan her dönem değişti bu. Ya inanmak mümkün değil. Nasıl böyle bir şey olur? Yani rahat da değiller. Yani diyebilir kardeşim, bak şu şu şu sorunlar yaşanıyor. Bunlar var, bu nedenle sıkıntı. Yok öyle bir şey. Zaten mükemmeliz. Ya bir an önce başka bir şey söylüyordun. 100 milyon getiriyordun. Bir ay sonra 50 milyona düşürüyorsun. Sonra ben ne diyorsun? Şimdi böyle olunca insanların güveni azalıyor. Güveni azalıyor. Ve bir yandan da hakikaten Türkiye'nin o aşılama geleneğini de iyi kullanmadıklarını doğrusu düşünüyoruz. Mesela şu anda hani özellik arz eden aşı, o -80 derecede dondurma özelliği, saklama ihtiyacı olduğundan dolayı o BioNTech aşısını mesela, sıkıntılar var. Uygulamakla ilgili sıkıntılar var. İşte yaşıyoruz şu anda işte. Arta kalan aşıyı ziyan etmeler vesaire. Her en uç noktaya kadar ulaşmada sıkıntılar vesaire. Bu ciddi bir altyapı gerektirir. Sadece aşıyı almanız değil, aşıyı nasıl dağıtacağınız, lojistiğini nasıl sağlayacağınız, o merkezlere nasıl ulaştıracağınızla ilişkinde ciddi bir çalışma içinde olmanız lazım. Onun da maalesef olmadığını gördük. Diğer aşının kolaylıkları var. Bildiğimiz aşı, inaktif aşı, taşıma kolaylıkları. Onun o anlamda belki iyi bir tercih oldu. Ama onun da etkinliği konusunda, toplumsal bağışıklığı sağlama konusunda yetersiz olduğu ortaya çıktı. Evet. Belki bireysel koruyuculuk açısından etkili, yani ağır hastalığı engellemesi vesaire. Ama bunu çok yaygın biçimde gerçekleştiremezseniz toplumsal bağışıklığı sağlayamıyorsunuz. Çünkü bu aşının bulaşıcılığı engelleme etkinliği düşük.
Tabii,
onun için onu ancak toplumun aynı anda %60-70'ini aşılayabilirseniz salgını yatıştırma konusunda bir katkısı olabilirdi. Türkiye gibi böyle peyderpey yaparak bunu sağlamak mümkün değil. Çünkü aşıyı yaptıktan sonra bir süre sonra etkisi geçiyor ve tekrar namak zorundasınız. Şimdi o nedenle bu aşının maalesef 3 ay sonra işte sağlık çalışanlarına yapıldı ilk. İşte Ocak, Şubat ayı gibi. 6 ay sonra en fazla etkinliği geçecek. Eğer salgını söndürmemişseniz yeniden aşılamak durumunda kalacaksınız. Bu bir kısır döngü. Onun için aşıyı hızla tedarik edeceksiniz, hızla yapacaksınız. Tüm toplumu yapacaksınız, ikna edeceksiniz. Öyle ben kabul etmiyorum diye bir şey yok. Ya insanların bir lüksü yok. Salgında böyle olmaz. Yani onların keyfine bırakamazsınız. Tabii ki yurttaşı ikna edeceksiniz, anlatacaksınız. Bunun için çabalayacaksınız ama kabul etmiyorsa yapacaksınız aşıyı. Gerekirse zorla yapacaksınız. Yani bu keyfine bırakılacak bir şey değil bu. Peki böyle hocam, bir şey yok ama tedarik edeceksiniz önce.
Az önce dediniz bilimin sesine kulak vermek zorundalar, vermeliler. Aksi olursa, salgın yönetimi bu şekilde giderse ve bilimin sesine kulak verilmezse ne olur?
Ne olur? Vallahi söylemek bile istemiyorum yani. Yani bu bir tabii felaket senaryosu. O zaman tamamen salgının doğal seyrinin nasıl olacağına bakacağız. İş oraya bakacak. Yani SARS'ta, MERS'te biliyorsunuz bir müddet sonra söndü. İşte influenza H1N1 de aynı şey oldu. Söndü. Fakat bu sönmüyor. Yani İspanyol gribine benzedi. İşte yıllar sürdü. 50 milyon yakın insan öldü dünya yüzünde. Şimdi biz böyle bir şey olamaz. Mesela dünya da aslında bunu kabul etti. Çünkü pandemi bu. Tüm küresel bir salgın. Dolayısıyla bir yerde yangın varsa diğer yerde bulaşıyor. Ya yani ülkeyi izole edemezsiniz. Şimdi Türkiye şu anda parmakla gösterilen bir ülke oldu. Kötü anlamda. İyi anlamda değil. Şimdi çünkü buradan bir şekilde ülkeler artık birbiriyle temas halinde geçişler oluyor. Onun için mesela Afrika'nın da aşılanması gerekiyor. Aşının ulaşması, aşı konusundaki eşitsizlik, dünyada yaşanan bu skandal düzeyindeki kapitalizmin gelmiş olduğu bu kötü nokta aslında salgının yatıştırmak için iyi değil, doğasına uygun değil. Dolayısıyla Türkiye'de de biz bu halimizde böyle bırakarak, kendi haline bırakarak bu işi yapamayız. Olmaz yani. Buna muhtemelen Dünya Sağlık Örgütü de izin vermeyecek. Veremez yani. 3 yıl, 5 yıl sürecek burada bir odak şeklinde sönmemiş bir salgınla, yani epidemiye döndü denir bir ülke sınırları içine hapsolursa. Ama buna da izin verilmez. Ama biz bunu hak etmiyoruz. Yani Türkiye'nin bilgi birikimi, olanakları, sağlık altyapısı neyse ne bu böyle bir şeye izin veremez. Ben böyle bir felaket senaryosunun gerçekleşeceğine ihtimal vermek istemiyorum. Bu mesleğin mensubu olarak, bunca yıl hekimlik yapmış biri olarak muhtemelen dönüşecek. Yani bizim taleplerimiz de zaten giderek artacak. Basınç oluşturacağız hükümetin karar vericiler üzerinde. Bilimin sesini dinlemeye, kaynakları buraya ayırmaya, doğru karar vermeye. Verilirse hala dönülebilir tabii ki, bulunabilir. Ben yurttaşlarımızın umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum. Aşı denen bir silah var elimizde. Yani bu hastalığı yatıştırmada iki yöntem. Ya sınırlayacaksınız, yani epidemiyolojinin kurallarını uygulayacaksınız, teması, bulaştırıcılığı vesaireyi azaltarak söndüreceksiniz. Ya da beraber veya denebilir, aşıyı yapacaksınız, bağışıklayacaksınız. İkisini bir arada yaparsanız ne hala? Türkiye'nin de aslında kısa vadeli planı da böyle bir şey olmalıydı. Yani şu anda alevlendi. Biz mesela şeye doğru, yüze doğru büyük felaketi şimdiden kesmemiz lazım. Şimdi bunu da bilen insanlar söylüyor. Hani biz de onların aktarıcısıyız aslında. Yani şu anda Türkiye'de çok yoğun vaka. Kapasite, sağlık altyapısı kapasitesi yetmiyor. İnsanlar ölüyor. Ne yapacaksınız? Böyle kısmi kapanmalar tabii ki söz konusu bile edilemez. Bunlar tedbir değil çünkü. Yararı olacaktır. Yine de olacaktır ama değil. Ama bunları daha anlaşılır, daha uygun biçimde gerçekleştirmek. Muhtemelen 15 gün sonra değerlendireceğiz, yapacağız diyorlar. Öyle umalım ki yapsınlar çünkü yangın hakikaten büyüyor. Yani şimdi iki kuluçka dönemi kadar, 28 gün kadar sosyal destekli, ekonomik destekli tam kapanmayı yapacağız. Ondan sonra kontrollü açılma yapacağız. Yine de birden açmayacağız, bakacağız verilere ama gerçek verilere. Bağımsız bir heyetin değerlendirmesine sunulan verilerle nerede açacağız, nasıl açacağız, temasları nasıl sağlayacağız. Ondan sonra da bu arada biz yazın yoğun bir aşılama yapacağız. Yani ne yapıp edip bunu yapacağız yani. Türkiye şu anda özel bir durumda. Çünkü dünya da muhtemelen bizi anlayışla karşılayıp aşı tedarikinde önümüzü açacak, sağlayacak. Ve ondan sonra da yüze öyle gireceğiz. Yoksa aksini düşünmek mümkün değil. Yani rakamları gizleterek, sanki iyileşiyormuş gibi yaparak yazın turizm sezonunu açarlarsa hakikaten geçen sene yaptığımız, sonbahar için yaptığımız sürenin çok daha beterini bu dönem içinde yaparız. Yani Kasım'da, Aralık, Kasım, Ekim gibi felaket tablosunun beklediğini şimdiden söylemek mümkün. O kışı atlatamayız. Çok sayıda insanımızı kaybederiz. Ama bu önlenebilir. Evet. Yani bu yaz, çünkü yazın doğal olarak azalıyor. Açık alanlardayız. Temas daha az, kapalı ortamlardan uzaklaşıyoruz. Bunu bir fırsat olarak değerlendirip hızlı bir aşılamayı bu dönemde gerçekleştirmemiz lazım. Ve bu arada da yani şu Mayıs ayı içerisinde de muhtemelen bu iki haftalık şu verileri değerlendiriyorlardır. Ki durumun iyi gitmediği zaten ortada. Ona göre de önlemleri sertleştirerek, ki öyle söz verilmişti. Yani eğer vakalar düşmezse sertleşecek deniyordu. Burada bilim insanlarının, hakikaten bilim kurulundaki o meslektaşlarımızın önerilerine kulak verilecek, onlara değer verilecek ve o kurallara uygun biçimde de en az bir ay kapanma, düzgün bir biçimde temasın toplumsal hareketlerinin kısıtlandığı gerçek anlamıyla, gerçek filyasyon yapıldığı, yani hasta takibin yapıldığı, bölgelerin değerlendirildiği, ona uygun kısıtlamaların getirildiği bir model hayata geçecek. Aşılama olacak ve biz güze rahat gireceğiz. Evet. Rahat gireceğiz. Yani girebiliriz. Biz umutluyuz, gideriz. Ama dediğim gibi yöneticilerimizin şimdi biz taleplerini dile getiren, gerçekleri söyleyen meslek örgütlerine şiddetle, baskıyla yaklaşması umudumuzu kırıyor tabii. Böyle olunca da, hal böyle olunca gerçeğin üzerine örterek, bunlara söyleyenleri susturarak bir yere varılacağını düşünüyorlarsa vallahi biz susmuş oluruz belki ama gerçek durur. Gerçek olduğu yerde duruyor ve maalesef üzeri örtülemiyor. Yani salgın gibi bir şeyi üzerine örtmeniz mümkün değil. Daha beter bir felaket olarak geliyor. Yani bunu defalarca denendi bu yöntem. Etkili olmadığı görüldü. Yani bizim var olanı söylememiz durumu değiştirmiyor. Yani kötülük olsun diye de yapmıyoruz. Burada mutlu olduğumuz için de yapmıyoruz. Bunu söylemek bize hakikaten çok üzüntü veriyor. Ama bunu biz yapmazsak kim yapacak diye düşünüyoruz açıkçası. Çünkü insanımız ölüyor, yurttaşımız ölüyor ve bununla mücadele eden meslektaşlarımız ölüyor, yıpranıyor, tükeniyor. Tükeniyor yani, artık bu çığlığı biz atmayacak da kim atacak? Gerçekten bu çığlığımıza samimi olarak samimi olarak kulak vermelerini istiyoruz. Biz de elimizden ne gelirse desteği vereceğiz zaten. Veriyor zaten, alandaki meslektaşlarımız veriyor. Biz onların sesi oluyoruz sadece, kamuoyuna bu seslerini duyuruyoruz.
Çok teşekkür ediyorum ben yayına katıldığınız için. Oldukça verimli bir yayın oldu. Aslında dününü ve bugününü de konuşmuş olduk. COVID-19'un ve salgın sürecinin, salgın yönetiminin. O zaman umarım bir sonraki yayınımızda dediğiniz gibi bilimin sesine kulak verilmiş olur ve biz burada ideal olanı konuşuyor, hayata geçirilmiş olanı konuşuyor ideal anlamda. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Hoşça kalın. İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.